Ayrım 28, sayfa 275. Baron istilası, Timur Soykan. O da Safir'de bir daire almış. Kıbrıs'taki gazeteciler Mark Douglas Baden'ın Türkiye'de çok sayıda gayrimenkul aldığını yazdı. Mikro Makro Net sitesinin haberine göre İstanbul'un en yüksek binalarından 4. Levent'teki İstanbul Safir'de 28 numaralı daireyi 1,5 milyon dolara satın almıştı. Yani mafya turunda anlattığımız Alman uyuşturucu kaçakçısı Erich Schroeder'le komşuydu. 17 Kasım 2020'de bu daireyi Şişli Tapu Dairesi'ne tescil ettirdi ve 7 gün sonra istisnai Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için başvuru yaptı. Ancak 2020 yılının sonlarında başvurusu reddedildi. Belli ki güvenlik soruşturmasından geçememişti. Şimdi biz buna hayret ediyoruz. Çünkü en az onun kadar suç dosyası olan çok sayıda baronun vatandaş yapılmasına tanık olduk. Bir yerde hata yapmış olmalı. KKTC'deki gazetecilerin haberlerine göre Badal Bodrum'da da 4 daire satın almıştı. Vatandaşlık başvurusu reddedildikten sonra Kıbrıs'a geldi. Anlaşmalı bir evlilik yaparak KKTC vatandaşı olmayı denedi. Nedendir bilinmez. Türkiye'de Avustralya karteline dokunulmazken Mark Douglas Badal 7 Temmuz 2022'de gözaltına alındı. Bu operasyondan kısa süre önce Türkiye'ye gitmiş ve Hakan Ayık ile görüşmüştü. Gözaltına alınan adam Avustralya tarafından mavi bültenle aranıyordu. Bu ülkeye gönderilmek istendi ancak uçağa bindirilmek üzereyken olay çıkarttı, direndi. Avukatlarının devreye girmesiyle uçağa sokulamadı. Bunun yerine 10 Temmuz 2022 günü Ankara Esenboğa Havalimanı'na gönderildi. Yavruvatan'da aynı sistem. Mark Douglas Battle KKTC'den gönderildikten sonra iki avukat ve bir otogalericiye kara para aklama soruşturması açıldı. Ancak uyuşturucu baronunun siyasiler, bürokratlar, emniyet yetkilileri ile bağlantısı hiç sorgulanmadı. Ülkesinden temiz kağıdı almadan şirketlere nasıl ortak olduğu sorgulanmadı. Kara parasının aklanmasında kumarhaneleri kullanıp kullanmadığı da incelenmedi. Comanchero çetesinin yüksek komutanı Esenboğa Havalimanı'ndayken krize neden oldu. Interpol Badal'ı Avustralya'nın talebi üzerine mavi bültenle arıyordu. Yani Avustralya sadece tespit edildiğinde bulunduğu ülke ve konumunun bildirilmesini istemişti. İade talebi yoktu. Avustralya için istenmeyen adamdı. Türkiye ise bu uyuşturucu baronunu ısrarla Avustralya'ya göndermek istiyordu. Bu sırada KKTC ise Badal'ın Türkiye'ye girişinin yapılması için gerekli evrakı göndermedi. Ertesi gün Badal havalimanındaki kabul edilemez yolcu bölümüne konuldu. Gazeteci Tolga Şardar'ın haberinden uyuşturucu baronunun 3 hafta bu bölümde tutulduğunu ve 2 Ağustos 2022'de Avustralya'ya gönderildiğini öğrendik. Tolga Şardar bu havalimanındaki kriz günlerinde yaşanan bir skandalı gündeme getirdi. Havalimanında Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubede görevli iki istihbarat polisi Mark Douglas Badal'ı kabul edilemez yolcu bölümünde ziyaret etmişti. Savcılığa gelen ihbar mektubunda komiser İFG ve polis memuru UG'nin Mark Douglas Badal'ı telefonla görüştürdükleri ve uyuşturucu baronu adamla ilişkili 3 kişiyle havalimanı dışında buluştukları iddia ediliyordu. Bu 3 kişi hakkında rüşvet vermek, 2 polis hakkında ise rüşvet almaktan soruşturma açıldı. Polisler suçlamaları kabul etmedi. Görevleri gereği uyuşturucu kaçakçısıyla görüştüklerini savundular. Tanık ifadelerinde komiserin Badal'la 1,5 dakika yalnız görüştüğü anlatıldı. Bu sırada Badal'ın telefonla görüştürülmüş olabileceği iddia edildi. Rüşvet itirafına takipsizlik. Polislere bu iş için rüşvet verdiği iddia edilen Türk vatandaşı AG ise ifadesinde şöyle konuştu. Badal Havalimanı'nda kimseyle görüştürülmedi. Kendisini istediği kişilerle görüştürebilecek kişilere yüklü miktarda para vereceği duyumunu aldık. Bunun üzerine istihbaratta görevli komiser İFG'yi aradım ve durumu anlattım. Kimseye rüşvet vermedim, almadım. İhbar üzerine başlayan bu soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Geçici açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi. Tolga Şardan haberinde Badıl'ın Hakan Ayık ile görüştürüldüğüne dair iddialar olduğunu yazdı. Bir başka iddiaya göre yukarıdan gelen talimatla komiser Badıl ile yalnız kaldı ve 1,5 dakikalık sürede aracılık yaptı. Komiser soruşturma geçirip açığa alınmasının ardından yukarıya konuşurum diye haber gönderdi ve dosya kapatıldı. Comanchero çetesinin yüksek komutanı Mark Douglas Badıl'ın yakalanmasından sonra yerine Duax Engakuru'nun geçtiği iddia ediliyordu. Dünyada aranan adamın İstanbul'da yaşadığını herkes biliyordu. Truva Atı Kalkanı operasyonundan 1,5 yıl sonra Türkiye'de yaşayan Comanchero çetesi liderlerine yönelik ilk operasyon geldi. Çetenin yüksek komutanı Duax Engakuru, İstanbul Sarıyer Zekeriya Köy'de ailesiyle yaşadığı villada yakalandı. Bu operasyon önemliydi ama Anom'da elde edilen suç delillerine karşın bir kişiyle sınırlı bırakılması akıl almazdı. Nihayet 2 yıl 4 ay sonra operasyon. 28 Mayıs 2023'teki seçimlerden sonra İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Ali Yerlikaya dönemindeki yabancı baronlara kafes ve kartel operasyonları zincirinde sıra Comanchero çetesine gelmişti. Truva Atı Kalkanı ve Ironside operasyonlarının üzerinden 2 yıl 4 ay geçmişti. Ali Yerlikaya 2 Kasım 2023'te X hesabından yaptığı paylaşımla kafes operasyonu kapsamında Comanchero çetesine üye 37 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyonların profesyonel çekilmiş görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada şöyle denildi. Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleriyle birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Ali Yerlikaya'nın duyurusu aslında Türkiye'de yıllardır göz yumulan Avustralya kartelinin boyutunu ortaya koyuyordu. Açıklamada MASAK raporları da anlatıldı ve şöyle denildi. MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, yani banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur. Açıklamada Hakan Ayık, yani şimdi reis, Duax Hohepa Engakuru, Hakan Arif Tavukçu, Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan, Jimmy Avalyan, Sibel Arif, Alp Öztürk'ün yakalandığı anlatıldı ve toplam gözaltı sayısının 37 olduğu duyuruldu. Ali Yerlikaya'nın duyurusunda Duax Engakuru'nun tekrar yazılması dikkat çekiyor. Aslında Ocak ayında yakalanan Engakuru sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilmişti. Bu operasyon kapsamında orada gözaltına alınmış olabilir. Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle bitti. Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sırp baron nasıl vatandaş oldu? 2 gün sonra Ali Yerlikaya'nın X hesabından Comanchero çetesine yönelik operasyonda önemli gelişme duyuruldu. Çeteyle bağlantılı 5 kişi daha yakalanmıştı. Operasyondaki toplam gözaltı sayısı 42'ye yükselmişti. Açıklamada Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan Maximilian Rivkin veya şimdiki adıyla Cem Cansu ve Necmi Şaki İstanbul'da yakalandı deniyordu. Maximilian Rivkin Sırp asıllı bir İsveç vatandaşıydı ama parantez içinde Türk ismi vardı. Tahmin etmek zor değildi. Türkiye bir kez daha Türk vatandaşlığı verilen bir uyuşturucu baronu ile yüzleşiyordu. Skandalların sonu gelmiyordu. Ali Yerlikaya'nın açıklamasında kabul edilmeyecek mazeret anlatılıyordu. Comanchero organize suç örgütünün yönetici kadrosuna yer alan Maximilian Rivkin'in Nikolay Ankov adına düzenlenen Bulgaristan pasaportuyla Türk vatandaşlığına başvuru yaparak Türk vatandaşlığına geçtiği ve Cem Cansu adını aldığı tespit edildi. Bu şahısla ilgili derhal Türk vatandaşlığının geri alınması işlemleri başlatıldı. Türk vatandaşlığına geçmek için Bulgaristan'dan farklı isimle pasaport almak yetiyorsa vay Türkiye'nin haline. Elbette o kadar basit değil. Vatandaşlık için başvuran kişi hakkında göç idaresinde görevlendirilmiş istihbarat birimleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, polis istihbaratı inceleme yapıyor. Hatta bu kişinin vatandaşı olduğu ülkenin istihbaratıyla temas kurulup bilgi alınıyor. Maximilian Rivkin, kırmızı bültenle aranan ve Avrupa Emniyet Güçleri'nin, istihbaratının çok yakından tanıdığı bir uyuşturucu kaçakçısı. Sık sık geldiği Türkiye'nin onun farkında olmadığına inanmak en kibar tabiriyle saflık olur. Üstelik vatandaşlık verilmeden önce parmak izi, yüz tanıma sistemi gibi çok sayıda tedbir var. Rivkin'in sadece parmak izi sürecinden geçmesi bile imkansızdı. Bu durumda onun vatandaş olması için devlet içinde önemli yetkilere sahip kişilerin devreye girdiğine şüphe yoktu. Üstelik Rivkin'le birlikte yakalanan Necmi Şaki de yıllardır kırmızı bültenle aranıyordu ve Türkiye'de elini kolunu sallayarak gezmişti. Peki ABD tarafından 5 milyon dolar ödülle kırmızı bültenle aranan Maximilian Rivkin nasıl vatandaş olabilmişti? Bu sorunun bir kısmını Comanchero çetesine yönelik soruşturmadaki belgelerden öğreniyoruz. İsmail Saymaz'ın ortaya çıkardığı bu skandalın izinden soruşturma belgeleriyle gideceğiz. Şunu aklımızda tutalım. Okuyacaklarınız Truva Atı Kalkanı ve Ironside operasyonlarından sonra Türkiye'de yaşandı. Yani tüm dünya bu olaydaki ana aktörlerin küresel bir uyuşturucu ağını yönettiğini biliyordu. Baron barona ev satıp vatandaşlık sağladı. Bu vatandaşlık skandalını bir cümleyle şöyle özetleyebiliriz. Avustralya ve ABD tarafından yıllardır kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık, İstanbul'daki iki dairesini Maximilian Rivkin'e satarak vatandaş olmasını sağladı. Yani Türkiye'de kırmızı bültenle aranan Türk uyuşturucu baronu yine kırmızı bültenle aranan Sırp uyuşturucu baronuna iki daire satabildi. Bu daireleri alan Sırp asıllı İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu Bulgaristan pasaportu ile istisnai Türk vatandaşlığı almak için başvuru yaptı. Tüm bu süreçte Maximilian Rivkin Bulgaristan'dan aldığı Nikolay Ankrov adına düzenlenmiş pasaportu kullanıyordu. Uluslararası baronların imkansız, çılgınca bir fikre kapıldığını düşünebilirdik. Ama yeni Türkiye'de paranın açmayacağı kapı yoktu. Hakan Ayık'ın Şişli'de King Cross Oteli'ne çok yakın iki dairesinin Nikolay Ankov'a satışı 9 Haziran 2022'de yapılmıştı. Bu gerçekten bir satış mıydı yoksa Rivkin'in vatandaşlık alması için göstermelik bir satış mı yapılmıştı bilmiyoruz. Hesap hareketleri incelendiğinde bu iki dairenin satışı karşılığı 4 milyon 112 bin liranın Mustafa Selman adlı bir kişi tarafından Hakan Ayık'ın hesabına gönderildiği belirlendi. Mustafa Selman, Comanchero çetesinin vatandaşlık işlerini yapan Visal Danışmanlık Hizmetleri şirketinin sahibiydi. Eski bir polis olan Mustafa Selman mesleği bıraktıktan sonra yabancıların oturum izni, vatandaşlık işlerini yapan şirketi 2016 yılında kurmuştu. Ağabeyi ise Ankara Emniyet Müdür Yardımcısıydı. Kafes operasyonundan sonra tutuklanan Mustafa Selman ifadesinde Hakan Ayık'ı 2017 yılından beri tanıdığını anlattı. Hakan Ayık veya Reis, Hollandalı eşi Fabienne Fleur Reis'e Türk vatandaşlığı almak istiyordu ve bir tanıdığın tavsiyesiyle Mustafa Selman'ın danışmanlık ofisine gelmişti. Mustafa Selman ifadesinde Hollandalı kadına vatandaşlık alamadıklarını ama oturum izni aldıklarını anlattı. Daha sonra Hakan Ayık'ın çok sayıda yabancıyı vatandaşlık başvuruları için kendisine yönlendirdiğini söyledi. Onun savunmasına göre bu kişilerin kriminal, kırmızı bültenle aranan kişiler olduğunu bilmiyordu. Polis Hakan Ayık'ın uyuşturucu kaçakçısı olduğuna ve kırmızı bültenle arandığına dair çok sayıda haberin internette olduğunu söyleyip bunları da mı görmedin diye sordu. Tabii ki Mustafa Selman şöyle yanıt verebilirdi. Bu kadar haberi koca devlet emniyet teşkilatı nasıl görmedi? Bu adam yıllarca elini kolunu sallayarak dolaştı, otel işletti. Mustafa Selman bunları söylemeyip 2017'den beri tanıdığı adama bu haberleri 2023 yılında sorduğunu iddia etti, şöyle konuştu. Haberi gösterip sorduğumda bana bu gençlik yıllarında çekilmiş olan bir resimdir. Ben 12-13 yıldır Türkiye'deyim. Benim hiçbir suçla, hiçbir işle alakam yok. Ben sadece burada hayatımı yaşamaya çalışıyorum diyerek haberdeki iddiaları yalanladı. Ayrıca bu kişinin bu durumu beni ilgilendirmediği için geçmişiyle yargılamaya hakkım yoktur. Hakan Reis'in ben bu gazete internet haberini görene kadar uyuşturucu ile alakalı herhangi bir şey duymamıştım, bilmiyordum. Hakan Reis çok kibar bir insan. Mustafa Selman'ın ifadesine göre Maximilian Rivkin de Hakan Ayık tarafından kendisine yönlendirilmişti. Ancak onu Bulgar vatandaşı Nikolay Ankov olarak tanıdığını savundu. İfadesinde şunları anlattı. Nikolay Ankov isimli şahsı Hakan Reis'in 2022 yılı 6. ayında evinin satışı sırasında tanıdım. Bu ev satış işlemi Nikolay Ankov'un vatandaşlık başvurusu yapabilmesi için gerekli olan bir husustu. Ben bu şahsı vatandaşlık işlemlerini şirketim aracılığıyla yapacaktım. Bu nedenle vermiş olduğu vekaletle alıcı vekil oldum. Satış işlemi gerçekleştikten sonra bu şahsın bana vermiş olduğu iki daire parası olan 4 milyon küsur parayı Hakan Reis'in hesabına yatırdım. Evin satışı 9 Haziran 2022'de tamamlandı. İstisnai TC vatandaşı olmak için gerekli olan 400 bin dolara ev satın alma koşulunu sağlamışlardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü 4 Ağustos 2022'de Nikolay Ankov'a, gerçek ismiyle Maximilian Rivkin'e vatandaşlığı uygundur belgesi verdi. Mustafa Selman tapu devri olduktan sonra Nikolay Ankov için önce oturum izni sürecini başlattı. Bu süreç tamamlandıktan sonra vatandaşlık başvurusu yapacaklardı. Bu noktada şaibeli bir durum daha ortaya çıkıyor. İstanbul Şişli'den iki daire alan Nikolay Ankov yani Maximilian Rivkin İzmir'de ikamet ettiğini söyledi ve oturum izninin İzmir'den alınmasını istedi. Neden özellikle İzmir'e başvurduklarını henüz bilmiyoruz. İşi halledecek bir bağlantı burada olabilir miydi? Mustafa Selman bunun üzerine İzmir İl Göç İdaresi'ne başvuru yaptıklarını anlattı. İfadesine göre İzmir İl Göç İdaresi İstanbul ilinde tapulu evi olduğu için İzmir'de oturum izni alıp alamayacağını Ankara'ya soracaklarını belirtti. Mustafa Selman'ın danışmanlık şirketi oturum izni için başvuruyu 12 Eylül 2022'de yaptı. Bu süreç uzayınca Nikolay Ankov diye tanıdığı adamla aralarının açıldığını savunan Mustafa Selman ifadesine şöyle devam etti. Bu şahıs avukatımıza benim oturum iznim için başvurmamışsınız diye tepki göstermiş. Bunun üzerine avukatımız bu şahısla İzmir'e gitti ve bu şahıs parmak izi verdi. Ankara'dan yanıt bekleniyordu. Ancak Nikolay Ankov sürekli baskı yapıyordu. Bunun üzerine yasal süreci, bürokrasiyi beklemediği için onun işini yapamayacağımızı söyledik. Belgelerini kendisine verdik. Bundan sonra bu şahısla görüşmedim. Bu şahsın vatandaşlık aldığını ve isminin Cem Cansu olduğunu şu anda öğrenmiş bulunmaktayım. Mustafa Selman, Maximilian Rivkin'in vatandaşlık işini kendilerinin tamamlamadığını anlatıyordu. Peki kim yapmıştı? Mustafa Selman savunmasında doğru mu söylüyordu? Polis Mustafa Selman'ın önüne telefonunda bulunan WhatsApp ve Signal yazışmalarını koydu. Hakan Ayık'ın Maximilian Rivkin'in vatandaşlık sürecini çok yakından takip ettiği ve sürekli Mustafa Selman'a sorduğu anlaşılıyordu. Mustafa Selman, Nikolay Ankov adına İzmir'de oturum izni için yaptığı başvuru formunun fotoğrafını göndermişti. Hakan Ayık ise Nikolay Ankov adına oturum izni sorgulama ekranını göndermişti. Burada incelemenin sürdüğü yazıyordu. Ama günaydın Nikolay için şu çıkıyor sorgulama için. Normal prosedür mü? Mustafa Selman ise şöyle yanıt yazmıştı. Evet abi, normal prosedür. Şu anda istihbarat araştırmasına göndermişler. Oradan gelecek sonuç çok önemli. 40 güne falan cevap gelir. Oradan cevap olumlu geldiği zaman dosya listeye eklenecek ve yazdığı zaman olumlu gelmiş demektir. Sen aşama aşama değiştikçe bana haber ver, ben sana bilgi veririm. Abi şu an bir problem yok, dosya eksiği yok demektir. İstihbarata gitmiş demektir.
28. ayrımın sonu. Sayfa 283.